Alo.
Ne yaparsın abi, görüşmeli?
İyi abi, ne olsun. İşler birazcık hareketlendi benim tarafta. Yaz sezonu her zamanki gibi çok durgun geçti. Herhalde bir aydır falan bir yoğunluk var. Aslında bu yoğunluk bir yandan tabii iyi oluyor. Daha çok insanla sohbet edebiliyorum. Benim sosyalleşmem biliyorsun birazcık da burada. Ama bir yandan da tabii dertleniyorum. İnsanların dertleriyle de dertleniyorum her zamanki gibi.
Yine
Biraz
dert edecek bir şey buldun yani.
yine dert edecek bir şey buldum kendime. Abi ben birazcık böyle empat bir insanım. O yüzden de kendimle alakalı olan olmayan her şeyle ilgili dertlenebiliyorum. Daha doğrusu şakası bir yana genel olarak bütün her şeyden netice itibariyle doğrudan ya da dolaylı olarak etkileniyoruz ister istemez. O yüzden de insanlarla işte sohbet ederken tabii uzun saatler boyunca işlem devam ederken illaki sohbet oluyor. Farklı farklı hem ilgi alanlarıyla ilgili oluyor. Çoğu zaman genel dünya hali, ne olacak bu Türkiye'nin hali falan. Özellikle son dönemde biraz böyle daha farklı konular konuşulmaya başlandı müşterilerle. Ya bu arada müşteriler dediğime bakma, bazılarıyla artık işte tanışıklık, bazılarıyla arkadaşlık vesaire gibi. O yüzden de işte bir de benim koltuk terapi koltuğu gibi oluyor. Millet çocukluğundan itibaren anlatmaya başlıyor abi. Velhasıl bir yani bir yeni bir tespitim var. Yani tespit derken aslında bu böyle kimsenin bilmediği bir şey elbette değil. Herkesin de içinde olduğu bir şey. Ama insanların artık böyle ciddi ciddi çok yalnız hissettiklerini görüyorum bir süredir. Biraz da üst üste denk de geldi. Yani tabii yalnız hissetmek hadisesi de yani herkes tarafından da dile getirilen bir şey son dönemde. Yani yalnız hissediyorsunuz ama yalnız değilsiniz hani gibi. Şimdi ben bu konuyla alakalı geçen yani ne kadar oldu hatırlamıyorum da bir podcast yayınında duymuştum. Sonradan da internetten falan da baktım. Mesela 2024'teki en çok aratılan kelimelere baktıklarında hani her yılbaşından önce bir şey oluyor ya işte gerek Google'dan gerek farklı sosyal medya mecralarında en çok hangi kelime aratıldı, hangi kelime öbeği aratıldı, hangi yaş grubu neyi aratıyor falan gibi. Orada 2024'te en çok aratılan kelime öbeği kalabalık yalnızlıkmış. Yani bu dünya genelinde yapılan bir araştırma. Bu da zaten aslında konunun sadece Türkiye ile alakalı olmadığını, Türkiye'den daha fazla pek çok yerde olduğunu da düşünüyorum ben. Belli nedenlerden dolayı. O yüzden de ya yani bunlar şimdi tabii konuşulurken de yani hem kendimle ilgili belli çıkarımlar yapıyorum tabii ki. Yani hiçbir sorundan netice itibariyle hiçbirimiz azade de değiliz. Hem de neden böyle oldu? Yani niye böyle oluyor? Konu nasıl buralara geldi? Çünkü bu çok kısa bir süre içerisinde geldi. Yani biliyorsun bizim ülke birazcık şeydir. Böyle ilişkileriyle meşhurdur. Yani aile ilişkileri, akrabalık ilişkileri, arkadaş ilişkileri, belli yaş gruplarına göre belli durumlar olur. İş arkadaşları, okul arkadaşları, mahalle arkadaşları falan derken biz genelde böyle klan gibi takılırız. Bu noktada hadise yani artık kendini çok yalnız hissetme noktasına geldiğinde demek ki insanların anlaşılmakla alakalı bir problemleri var. Ya da kendilerini o kalabalıkların içinde yalnız hissediyorlar. Senin de ne düşündüğünü merak ediyorum açıkçası konuyla ilgili.
Abi, bu yalnızlık meselesi biraz enteresan bir mevzu. Niye enteresan? Çünkü aslında yaşanan şey son derece bireysel. Yalnız kaldığında ne yaşıyorsan sen yaşıyorsun. Ama senin tamamen kontrolün dışında olan bir durum aynı zamanda. Başka bir yerden giriş yapayım ben. Ortalama insan ömrü ne kadar Türkiye'de? Hiçbir fikrim var mı?
Yani 75-80 civarındadır diye düşünüyorum.
TÜİK'in 2024-2025 verisine göre 78 yıl gibi bir şey. Bunun 18 yılını abi biz, ilk 18 yılını eğitimle geçiriyoruz. Sonra bir yıl askere gidiyoruz erkekler. Kadınlarda bu yok. Sonraki en az 23 yılını, bu da 23 yılda şuradan geliyor, emekli olabilmek için çalışman gereken prim gün sayısından 23 yılını işinle harcıyorsun. Ya gidiyorsun bir ofiste çalışıyorsun ve kendi işini kuruyorsun ya bir şey, bir iş yapıyorsun. Dolayısıyla toplamda iş için, çalışmak için ortalama bir insan en az ömrünün 42 yılını harcıyor. Bu iş için eğitim alıyorsun. Bir yıl askerliği erkekler için var bunun, kadınlar için yok. 23 yılda bir fiil o işi yapıyorsun. 42 yıl ediyor toplamda.
Tabii yani üniversitede genel olarak artık herkes tarafından okunan bir dönem olduğu için de işte
Üniversiteyi hiç
46.
eklemedim. Yani üniversiteyi hiç eklemedim çünkü her iş üniversite mezunu olmayı da gerektirmiyor. Dolayısıyla hani o bunun üstüne koyduğun her şey senin işin için toplam hayatından harcadığın süreyi arttırıyor. Dolayısıyla bu minimum yarısı ömrünün işine ayırıyorsun, iş için kullanıyorsun. Üniversiteye gidersen bu yarısından fazlası oluyor. Şimdi dolayısıyla bu ne demek? Sen yaşadığın her iki günün birini iş için yaşıyorsun demek. Her iki gününden bir tanesi çalışmakla geçiyor demek. Hani burada şey argümanlar olabilir ama günün her saati çalışmıyoruz ki. İşimiz haftanın 5 günü sabah 9 akşam 6. Öyle bile olsa 42 yıl boyunca sen her hafta en az 45 saat ya okula gidiyorsun ya işe gidiyorsun. Okula gitmenin sebebi de bu iş için zaten. Ortalama bir saatin yolda geçiyor. Yaklaşık bu 50 saat ediyor. Yine bu işi devam edebilmek için uyuman gerekiyor, yemek yemen gerekiyor, sağlığın için kendine bakman gerekiyor, temizlik için gerekiyor. Bir 50 saatte öyle harcıyorsun. Yine haftanın ortalama minimum 100 saati diyeyim, buna ayırıyorsun. Böyle bir hesap yaptığında bile yine %60'ı %70'i gibi oluyor. Üstelik de bütün bu konuştuğumuz hikaye 42 yaşında emekli olabildiğim bir durum için geçerli. Emeklilik yaşı kaç bizde? 65. Dolayısıyla sen ömrünün aslında %60'ını 70'ini belki daha fazlasını iş yerinde harcıyorsun. Bir iş yaparak harcıyorsun. Dolayısıyla bu yaptığın şeyden gurur duymak, keyif almak, bununla övünmek çok temel bir hak değil mi abi? İnsani bir temel hak değil midir bu? Bence öyledir. Peki o zaman sana soruyorum. Tanıdığın kaç kişi abi sevdiği işi severek yapıyor?
Çok az.
3-5 tane istisna dışında herhalde yoktur. İş yerine...
Yani o da severek yapmak için yola çıkıyor da hani bütün riskleri alarak ama sonra severek yapmaya devam edebiliyor mu? O da çok tartışmalı.
O da tartışmalı. Peki iş yerine keyifle ve isteyerek gidebilen kaç kişi var tanıdığın?
O da çok az.
Kaç tanesi iş yerinde kendini değerli hissediyor tanıdıklarının abi? Yine. Bir elin 5 parmağını geçmez muhtemelen.
Yok.
Tanımadığın, uzaktan bildiğin insanlar için bile. Onları bile daha tanıdığın
hatta istisna olarak kabul edilebilecek kadar az.
Evet. Peki çevrende kaç kişi mesai bitimi için dakikaları sayıyor abi işe gittiği zaman? Neredeyse herkes. Tamamı değil mi? Dolayısıyla böyle bir iş yaşamının olduğu bir düzende insanların ister istemez hayatının %70'ini harcadığı bir şey için bu kadar mutsuz ediyor ki bu insanları. İnsanların içi kuruyor abi. O içinin kuruması aynı zamanda o insanların içini de boşaltıyor. Her geçen gün içeride bir boşluk oluşuyor. Ne yazık ki bu boşluk sadece iş yerinde kalmıyor. Oradan özel hayatımıza da taşınıyor. Öyle bir boşluk hissi ki bu. İnsanların birbiriyle paylaşabilecekleri bir şey de kalmıyor sonunda. O işten çıktığında, mesai bittiğinde. Dolayısıyla yalnızlık dediğimiz zaman bir paylaşımın olmadığını varsayıyorum ben. Başta öyle bir kabulü yapıyoruz demektir yalnızlıkta. Ama paylaşabilecek bir şeyim kalmadıysa benim. O zaman yalnızlıktan başka ne çarem olur? Yine bir başka soru sorayım sana. Çevrende bu az önce sorduğum sorular içerisinde neredeyse herkes diye konuştuk. Anlamlı ve derin sohbetler yapabildiğin kaç kişi kaldı? Bu da başka bir soru mesela. Dolayısıyla insan yaptığı işe bu tür bir yabancılaşma yaşaması aynı zamanda beraberinde ister istemez yalnızlaşmayı da getiren bir şey. Günümüzün yarısını geçirdiğimiz yerde kendimizi değersiz ve anlamsız hissediyorsak eğer eve döndüğümüzde de paylaşacak bir gurur, anlatacak bir heyecan da olmuyor dolayısıyla. Bu da ister istemez bir boşluk yaratıyor ve bu türlü dolduramadığımız bir boşluk sürekli bir yalnızlığa doğru eviriyor, çeviriyor bizi.
Abi şimdi bu az önce söylediğin süreçle alakalı da bu eğitimle ilgili geçen zaman, sonraki çalışma hayatı. Sen aslında bir neden sonuç ilişkisini kurdun. Ben de ona şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi netice itibariyle bu okulla başlama yaşını da baz aldığımızda aslında bu süreç senin az önce söylediğin o 42-43 yıllık süreç çocukluk, ergenlik, yetişkinlik dönemlerinin hepsini de bir şekilde kapsıyor. Şimdi bunun yetişkinlik döneminde çok daha derin hissedilmesinin aslında bence bir sebebi var. Yani daha doğrusu daha önceden yetişkinler sadece bu şekilde hissederlerdi. Neden? Çünkü çocukken zaten bir şeylerin tam olarak farkında değil. İşte koşuyorsun, oynuyorsun, bir şekilde sosyalleşiyorsun parkta, okulda, mahalle arkadaşları, ilkokul arkadaşları hepimizin vardı biliyorsun. Ve yıllar boyunca da konuşmaya devam edilirdi. Ergenlik döneminde de karşı cinsle alakalı bazı işte motivasyonlardan kaynaklı yine aslında kendini yalnız hissetmediğin, yani bir şekilde bir şeyleri yoluna koymak istediğin, bir şeylere yüksek motivasyonlarla yaklaştığın belli bir dönem var. Ama yetişkinlik döneminde yani bir şeyler yoluna konduktan sonra bu senin az önce söylediğin o negatif hissiyatlar, değersizlik hissi, yetersizlik hissi, yaptığın işten keyif alamama, hayatta bir anlam bulamama gibi o paylaşımla alakalı aslında potansiyelleri ortadan kaldırdığını söylediğin konu sadece yetişkinler tarafından net bir şekilde aslında dile getirilebiliyordu. Artık postmodern dönem, postmodern dönem öncesi diyeyim ben ona. O dönemde aslında çocukluk ve ergenlik süreçleri yalnızlıkla alakalı sorunlu süreçler değildi. Onun sebebi de çocukluk döneminde zaten her şeyin farkında da değilsin neticede ve çocuklar Sonuçta sokakta oynarlardı. Her zaman bir mahalle arkadaşlığı, bir okul arkadaşlığı konusu vardı. Daha çok aslında birlikte vakit geçirilebiliyordu ve algılar bu kadar manipüle edilmiyordu. Yani bir çocuğu mutlu eden, yalnız hissettirmeyen şeyler çok basitti ve bu anonim olarak bütün çocuklarda aynı şekilde mutluluğa sebep oluyordu ve çocuk sosyalleşmeyi daha çok küçük yaşlardan itibaren öğrenebiliyorlardı. Hatta hatırla, yani sen mesela tek çocuksun. Şimdi çocuklarla alakalı hep şey konusu konuşuluyor. Yani biz bir kardeş istiyoruz, paylaşmayı öğrensin. İşte bir kardeşi olsun, abisi olsun. Çünkü diğer türlü çocuk paylaşmayı öğrenemiyor. Aslında insanlar aile içinde böyle çözümler bulmaya çalışıyorlar ama çocuklar zaten aile içinde değil dışarıda sosyalleşirler.
Tabii.
Yani kardeşiyle sosyalleşiyor olması bir şey ifade etmiyor. Neticede dış dünyadan yine izole kalmış olacak. Şimdi ergenlik döneminde de farklı motivasyonlardan kaynaklı zaten birlikte vakit geçirilecek çok fazla da ortam oluyordu hatırlarsam. Çok fazla derdin olmadığı bir dönem, yani daha doğrusu dış şartlarla ilgili dertler yok. Daha iç dünyayla alakalı belli değişimlerden kaynaklı duygusal, fiziksel olarak o değişimlere adapte olmakla alakalı belli sorunlar olurdu ama yine bir yalnızlık hissiyatı hiçbir şekilde olmazdı. Okulda yani en sessiz, sakin, en asosyal insanların bile kendisi gibi arkadaşları olurdu. Onlar birlikte vakit geçirirlerdi. Okulda, okul dışındaki zamanlarda, sokakta, top oynarken, işte bir sinemaya giderken, birlikte yemek yerken hep netice itibariyle bir gruplar halinde bir sosyalleşme hikayesi vardı. Yetişkinlik döneminde şimdi tabii biraz daha bilinç arttı ama yetişkinlik döneminde artık bu parayla ilgili işte aile kurmakla alakalı dertler ortadan kalktıktan sonra yalnızlık konusu o zaman gündeme gelebilirdi. Ama orada da yine az önce söylediğin mesela hani diyorsun ya iş ve işle alakalı şeyler için o ki geçirilen zaman insanlar iş arkadaşlarıyla bile daha rahat bir şekilde.
Böleceğim seni, kusura bakma. Konu geçmeden az önce söylediğinle ilgili geçen bir arkadaşımla otururken o çok hoş bir şey söyledi. Çok eski çocukluk arkadaşımdır. 9-10 yaşından beri arkadaşız. Böyle yine daha kalabalıkça bir arkadaş grubunda otururken şöyle söyledi. Biz birbirimizle arkadaş olduğumuzda bir tanesi şeyi söyledi, yani biz çok çocukluk arkadaşıyız. O yüzden de birbirimizin her haline katlanıyoruz gibi bir şey söyledi. Ben de onun üzerine şeyi söyledim. Çünkü birbirimizle bir çıkar ilişkimiz yok. Öbürü de şeyi söyledi. O çok hoş bir şeydi. Hayatımızda çıkar diye bir kelime yoktu. Böyle bir kavram yoktu
Doğru.
tanıştığımızda
Doğru.
birbirimizle. Bu söylediğin o çocukluk, ergenlik,
Evet.
yetişkinlik safhasında bu çok önemli bir şey bence. Bunu o yüzden araya girmek istedim.
Evet,
Yetişkinliğe geçmeden
çok
önce.
çok doğru. Hatta o zaman sana şöyle bir ekleme yapayım. Bu çıkar ilişkisiyle ilgili normal şartlar altında herkesin ilk aklına gelen iş arkadaşlığıdır ya. Ona rağmen daha henüz internetin ve sosyal medyanın bu kadar hayatımızın tam göbeğinde olmadığı dönemler. O zamanlarda yine aslında iş arkadaşlarıyla bile insanlar sosyalleşebiliyorlardı. Neden? Çünkü o çıkar kelimesi çok örtülü bir şekilde vardı. Yani çıkarının peşinde koşanlar böyle parmakla gösterilecek kadar azdı ve onlar zaten bir şekilde sosyal ortamdan da izole edilirdi. Şimdi günümüze döndüğümüzde bu hadiseler tabii komple değişti. Şimdi çocuklar zaten bir kere sosyalleşmekle ilgili ciddi problem yaşıyorlar. Neden? Çünkü mahalle arkadaşlığı kavramı ortadan kalktı. İnsanlar aynı apartmanda neredeyse birbirini tanımıyorlar. Yani ya da maksimum selamlaşıyorlar. Ama çocuklar bir kere sokakta değiller. Belli nedenlerden dolayı işte güvenlik kaygısı, yani haklı olanlar da var, birazcık bu güvenlik endişesini artık çok ciddi bir kaygı seviyesine getirenler de var. O kısmı tartışmıyorum, o kısma girmiyorum, o çok başka bir konu çünkü. Ama netice itibariyle çocuklar artık daha az sokaktalar, daha çok evdeler ve evde kendi odalarında arkadaşlarıyla internet üzerinden, sosyal medya üzerinden, belli oyunlar üzerinden sosyalleşmeye çalışıyorlar. O noktada da tabii ki birebir fiziksel durumla aynı olmuyor. Yani netice itibariyle diyaloglar çok daha kısır. Doğru düzgün birbirlerini bile görmüyor belki çocuklar. Bu sefer de ne oluyor? Çok fazla aileye dönük izole bir sosyal, yani diyalog var. Sosyalleşme diyemiyorum ben ona. Aile içi diyalogla sınırlı kalıyor. O yüzden de çok böyle bağımlı ebeveynler, çocuklar falan oluyor. Hadi o kısmı da çok böyle şu anda detayına girmeyeceğim. Sadece bir fotoğraf vermek anlamında söyledim. Şimdi ergenlik dönemi çok daha sıkıntılı geçmeye başlıyor ister istemez. Burada çok ciddi bir kıyas mevzusu var. Adı mükemmellik denen ya da mükemmelleşme denen. ya da kusursuzluk arayışı denen bir olgu var artık. Dolayısıyla da o ergenlik döneminde de çocuklar bir kere başta dış görünüşleri olmak üzere ve statüleri olmak üzere birbirinden çok net bir çizgiyle ayrılıyorlar. Net çizgilerle ayrılıyorlar. Şimdi bu noktada da işin içine işte kıyas, maddi imkanlar, statüler girmeye başlayınca ve ötekileştirme konusu başlayınca kıskançlıklar da başlıyor. İster istemez kıyaslamalar başlıyor. O noktada daha henüz o yaşta çocuklar az önce söylediğin o çıkar kelimesinin böyle çok net bir şekilde öğreniyorlar. Ve hayatlarına da entegre ediliyor bu. İki insanın iletişimi ne zaman başlar? Birbirlerini ilk algıladıkları andan itibaren başlar. Bu noktada da kafada 50 tane tilki dolaştığı noktada ya bu benim için ne diyor? Bu benim için ne düşünüyor? Bu benim anlattığım şeyi başkasına anlatır mı? Acaba benimle alakalı başka bir amacı mı var, çıkarı mı var falan falan derken zaten hadise sosyalleşme kavramının çok dışına çıkmaya başlıyor. Hesaplar, kitaplar, stratejiler vesaire. Şimdi yetişkinlik tarafına geldiğimizde de bu az önce konuştuklarımız çok daha üst seviyede tabii ki iş hayatında yaşanmaya başladı. Ama abi iş deyince de yani işi tamam hadi sosyal hayattan ayıralım, tamam bir şalteri indirelim, kaldıralım da ama gün içinde 9 saat vakit geçirdiğin bir yeri sen normal hayatından nereye kadar izole edebilirsin? Ne kadar ayrı tutabilirsin?
%70'i.
Aynen öyle. Ben de bilerek oraya gönderme yapıyorum şu anda. Dolayısıyla da şimdi iş yerinde hayır kimseyle konuşmayalım. Çok fazla muhabbet etmeyelim. Çok fazla özelimizi açmayalım. Kendimizden bahsetmeyelim. Şöyledir böyledir falan filan derken son derece yüzeysel muhabbetler şeklinde yani hani tanışıklık, bir arkadaşlık falan falan yok. Şimdi zaten yine az önce söylediğin konulardan dolayı insanların kendilerini mutsuz hissediyor olmasından kaynaklı zaten enerjileri çok düşük. İş hayatının dışındaki zamanlarda sosyalleşmekle alakalı şimdi başka bir şey var, başka bir açılım var bence orada. Ben hatta burayı üçe bölüyorum. Yani ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak üçe bölüyorum ben bu kısmı. Yani insanların iş hayatının dışında, hadi tamam işi gözden çıkardık. Ne yapacağız? Mecbur. Yani iş arkadaşlıklarının samimi olmadığına kanaat getirdik. Yani getirdik derken ben getirdim yani en azından. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Birçok insan da böyle olduğunu
Öyle
düşünüyor.
olmak zorunda. Bak bu senin, benim, A kişisinin, B kişisinin kişisel fikri olamaz. Bu böyle olmak zorunda. Sistem bize bunu
Zorunda.
dayatıyor abi.
Tamam, öyle diyelim.
Bak doğduğumuz günden beri, deminden beri anlattığın şey o zaten. Doğduğumuz günden beri, hatta daha doğumdan öncesinde başlayan bir yarış içindeyiz sürekli. Bunun statü için, para için, güç için, ne istersen buna onu söyle. Mahalle, eskiden bir mahalle hayatı vardı, bir apartman hayatı vardı. Bunlar niye bitti abi? Çünkü bir mücadele halindesin, bir rekabet halindesin insanlar. Daha doğmadan önce şu hastanede yapayım doğumu, şu şekilde yapayım, şu doktor yapsından başlayan ve böylece benim çocuğum bir adım öne geçsin, bir adım hayata diğerlerinden, akranlarından bir adım daha ileride başlasın diye gelişen bir süreç. Bu bir arzu değil, bu bir istek değil, bu bir tercih de değil. Bu sistemin hayatta kalabilmek için sana dayattığı bir şey. Bu bir zorunluluk, bu bir mecburiyet. Dolayısıyla öyle başlayan süreç okulda da sana yanında oturan sıra arkadaşını aynı yolda yürüdüğün bir yol arkadaşı olmaktan çıkartıyor. Üniversite sınavındaki rakibin haline git. O düşük puanı almalı ki sen onu geç. Sen ondan yüksek puan almak zorundasın. Aynı iş yerinde çalıştığın insanı senin bir rakibin haline getiriyor ki eğer o başarılı olursa sen başarısız görüneceksin. Sen başarılı olursan o başarısız görünecek. Dolayısıyla herkes birbirini sürekli bir aşağıya çekme haline geliyor.
Evet. Şimdi bu doğrultuda bu kısımları eliyorum. Rekabetle ilgili kısmı elediğim noktada elimizde ne kalıyor abi? Sosyal ortam. Yani sosyal ortamdan kasıt ne? Bir şekilde iş vesilesiyle tanışmadığın, belli nedenlerden dolayı tanıştığın, kendinin, işte birlikte olduğun kişi, eşin olabilir, sevgilin olabilir, onun arkadaşları falan gibi insanlarla geçirebileceğin sosyal zamanlar, daha doğrusu sosyalleşme imkanları. Abi şimdi burada da 3 tane parametre üzerinden ben değerlendiriyorum mevzuyu. Ekonomik, sosyal ve psikolojik. Bunların üçünde de çok ciddi problem var artık. Yani ekonomik olarak bir kere zaten gerçekten çok ciddi bir geçim sıkıntısı var insanlarda. Ve sosyalleşme konusu ister dışarıda olsun, ister ev ortamında. Ki tabii ki ev ortamı biraz daha ekonomik oluyor. Ama artık ciddi bir maliyeti var bu işin. Yani dışarı çıkıp bir şeyler yiyip içmek, bir yerlerde gidip eğlenmek ciddi ciddi bir bütçe gerektiriyor. Yani bu da ya iyice azaltmaya götürüyor konuyu ya da daha farklı ortamlarda bulunmaya götürüyor. Yani bir şekilde ama sen gene kendi tercih ettiğin şekilde yaşayamıyorsun. Cebindeki paran kadar yapabiliyorsun her ne yapabiliyorsan. Şimdi sosyal tarafta ciddi olarak bir makas açıklığı söz konusu. Yani bunun bir kısmı ekonomik, bir kısmı eğitimsel, donanımsal olabilir. Ama neticede çok ciddi bir sınıf ayrılığı konusu var. Bak bu da senin az önce söylediğin çıkar mevzusu gibi önceden bizim lügatımızda pek olmayan bir şeydi. Yani tabii ki durumu daha iyi olanlar, daha kötü olanlar ekonomik olarak vardı. Ama bu iki kişi diyelim, üç kişi diyelim bir arada son derece güzel vakit geçirebiliyordu. Yani bu konu konuşulmuyordu. Daha doğrusu bir engel de teşkil etmiyordu. Ama şu anda çok ciddi bir engel olarak görünüyor ve insanlar gerçekten sadece ve sadece kendisi gibi insanlarla bir arada olmak istiyorlar. Bu sadece ekonomik olarak da değil bu arada. Aynı zamanda yani yalnız olanlar yalnız olanlarla, sevgilisi olanlar sevgilisi olanlarla, evli olanlar evli olanlarla, çocuklu olanlar çocuklu olanlarla. Aksi durumda aradaki bu diyalog, konuşulan şeyler, paylaşılan şeyler zaten hem sekteye uğruyor hem de hiç kimse kendi o sıradaki mevcut durumunun dışındaki başka birine tahammül edemiyor. Kendi eksikliklerini hatırlıyor, kendi fazla yapmak zorunda kaldıklarını hatırlıyor. Kimisi kendini daha az özgür hissediyor, kimisi belli bir şeyi başaramamış gibi hissediyor. Her neyse aslında genel olarak insanların mutsuzluğu aynı zamanda belli oranlarda kıskançlığa ve deminden beri konuştuğumuz rekabete dönüştürüyor hadise. Bu da bir kere bir entegrasyon problemi yaratıyor. İkincisi de çıkar alışverişi hikayesine döndürüyor. Yani insanların birileriyle görüşmekle ilgili belli motivasyonları var artık. Yani
Evet.
o kişinin işte ne kadar iyi bir insan olduğu, ne kadar hoş sohbet olduğu, ne kadar cana yakın olduğu ve iyi niyetli olduğu hiç önemli değil abi. Bunlar tamamen geri planda kalan mevzular.
Sürekli bir bombardımanı da yok mu abi? Televizyon programlarına bakıyorsun, yarışmalara bakıyorsun, dizilere bakıyorsun. Sürekli ya aile bireyleri birbirini sırtından bıçaklıyor, ya en yakın arkadaşlar birbirini kazıklıyor. Entrikalar havalarda uçuşuyor. Hep bir başkasının ayağını kaydırma, kimseye güvenmeme, herkesi rakip ve düşman görme pompalanıyor. Sürekli ama yani aralıksız. Sen çok ilgilisin mesela. Futbolda bile öyle değil mi? A takımı taraftarı uluslararası bir maçta B takımının karşısındaki yabancı takımı destekliyorlar. Oysa senin yaşadığın ülkenin takımı öbürü. Ortak çıkar diye bir şey
Tamam.
kimsede yok.
Asla yok.
Çünkü o başarılı olursa kendi takımı başarısız sayılacak.
Aynen ve şu, yani çünkü bu hamaset edebiyatı, düşmanlık mevzusu sürekli pompalanıyor az önce söylediğin gibi. İşte dizisinde, sosyal medyasında vesaire. Ama ve lakin bir yanda da şöyle bir durum var. Şimdi bu durum aslında işin içinden çıkılmaz bir durum haline geliyor. Yani döngüyü şöyle düşün. Bir şekilde sen yalnızsın. Bu yalnızlık sende bir şekilde depresyon, anksiyete, düşük benlik saygısı, kronik stres yaratıyor. Sen bundan kurtulmak için sosyalleşmek istediğinde bu duygulardan dolayı bu sefer de sosyalleşemiyorsun. Ya da yeteri kadar o gönül bağını kuramıyorsun o çıkar ilişkilerinden dolayı. Akabinde de ne oluyor? Tekrar yalnızlaşıyorsun. Yani tam anlamıyla bir döngüye giriyor hikaye ve burada sosyal medyanın inanılmaz bir katalizör etkisi var. Yani yüzdelik dilim olarak ne kadar etkili tabii ki bu ölçümlenebilir bir şey değil. Ama hani birçok şey bir araya geldi bu son dönemde. Sosyal medya ile o kadar görünür hale geldi ve bu o kadar büyük bir aslında katalizör etkisi yarattı ki bu noktada da konu şeye döndü. Bireyselleşme iyidir.
Yalnız birey
Yani
güçlü
sen aslında
bireydir.
yalnız sen aslında yalnız değilsin. Sen zaten bilerek seçtin bunu. Ya şimdi çünkü abi diğer türlü manzara çok boktan, tamam mı? O yüzden de şimdi bu manzarayı nasıl iyi bir hale çevirebiliriz? Sen özgürsün. Sen mecburiyetlerinden, sorumluluklarından kurtuldun. Senin kimseye eyvallahın yok. Senin kimseye ihtiyacın yok. Sen her şeyi kendin çözersin diye bu yeni Amerikan psikoloji ekolü bunu pompaladı, pompaladı, pompaladı. Bu sefer de garip bir şekilde kendini böyle güçlü hisseden, kabuk bağlamış, sert, her zaman kavgaya hazır, her zaman savunma kalkanları havada ama bir yandan da yalnızlıktan da acayip mutsuz, kaygılı ve stresli bireyler
Ortaya
yarattık
çıktı.
biz. Ortaya çıktı.
Az önce söylediğin şeyden devam edeyim. Çıkar ilişkilerinden. Eskiden bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde piyasa yapmak diye bir laf vardı. Hala kullanılıyor mu bilmiyorum. Sokağa çıkıp piyasa yapılırdı. Hani kızlar, oğlanlar birbirlerine bakarlardı. Bir nevi pazar alanı çağrışımı yapardı. Alıcılar var, satıcılar var. Bunlar piyasaya çıkmış gibi. Bu argonun, bu jargonun serbest piyasa ekonomisinin ve sosyal ilişkilerin buna dayalı olarak değişmesiyle aynı döneme denk gelmesi çok da tesadüfi bir durum değil. Mesela hep referans verdiğin 2000 öncesinde böyle değildi demen, 80'deki neoliberal dünya dediğimiz dünyanın iyice artık global hale, küresel hale gelmesiyle beraber çok da yaygınlaşan bir şeydi bu. Bunlar çok tesadüfi şeyler değil. Şeyden bahsettiğine, eskiden o zaman mahalle vardı, apartmanda komşuluk ilişkileri vardı, bunlar bozuldu, değişti dedin. Eskiden insanın kendisi bu ilişkileri üzerine kuruluyor. Şimdi ise bu ihtiyaçların tamamı ticari bir ürün haline gelmiş durumda. Yalnız mı hissediyorsun abi? Vur kendini yemeğe, vur kendini gezmeye, vur kendini alışverişe. Yalnız mı hissediyorsun? İndir şu aplikasyonu telefonuna, ver aylık aboneliğini, sağa kaydır, sola kaydır, kızlar olanlar gelsin karşına. Online süpermarketten salatalık sipariş eder gibi sevgili buluyorsun artık öyle. Hiçbir farkı yok abi. Ha girmişsin internetten tişört seçiyorsun, ha sevgili seçiyorsun. Aynı işlemleri yapıyorsun. Hiçbir farkı yok. Yalnız mı hissediyorsun abi? Git bir ton para harca, hobi malzemeleri al, kendini oyala. Bütün bu senin sosyal ihtiyaçların bir ticari mala dönüşmüş durumda. Bu sosyal medya dediğimiz şey bunun inanılmaz bir kolaylaştırıcısı. Piyasa dedik bu işe, hani piyasa yapmak filan diye girdik. Buna tabii bu piyasaya bütün ihtiyaçların parayla satın alınabilir, mal ve hizmetler haline geldiği bir düzen olarak da bakabiliriz. Böyle bir düzende arkadaşlıktan, dostluktan, sevgili olmaktan da bahsederken artık bunlar güven üzerine kurulu bir ilişki olmaktan çıkıyor. Bunlar çıkar ilişkisi olmak zorunda kalıyorlar. Arkadaş seçmek, sevgili seçmek, artık karşılıklı olarak güven inşa etmek değil. Hakikaten pazardan salatalık almaktan bir farkı yok bu sürecin. Arkadaş edinmenin, sevgili yapmanın. Karpuz seçer gibi. Vur. Sesi güzel geliyorsa tamam al git.
Abi çok güzel bir noktaya getirdin. Burada bir araya şöyle gireceğim. Şimdi bir tane bir diyagram vardı. 1970'lerden itibaren günümüze kadar geliyor. Bir tane de böyle yatay çubuk grafik koymuşlar. İnsanların partnerleriyle tanışma vesileleri diye. İşte 70'te zaten tabii internet diye bir şey yok o sırada. Yani internet diye bir başlık var ama yanındaki çubuk boş. Yukarıdan itibaren işte aile, arkadaşlar, okul, iş falan falan gibi böyle geliyor. En altta da boş bir şekilde internet duruyor. 70'ten itibaren işte o akış diyagramı altta seneler ilerlerken çubuk grafiklerde ileri geri hareket ediyorlar. Yaklaşık %75 falan civarında insanlar aileleri tarafından birileriyle tanıştırılıyormuş, tamam mı? Ama bu arada bunun hani şimdi herkes şey diyecek bunu duyduğunda, abi o görücü usulü ya işte çok öyle eski. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani ailelerinin tanıdığı birileri. Annenin, babanın, arkadaşının.
Tanışmaya vesile oluyorlar onlar.
Vesile oluyor. İşte geri kalan da arkadaşlar, okul falan diye böyle şey yapmış işte. Yani arkadaşları daha doğrusu okulu falan da hepsini arkadaşların içine dahil edelim. Sonra o işte diyagram ilerledikçe internetin icadından ya da yaygın kullanımından itibaren günümüze doğru mevzu öyle bir hale geliyor ki ilk önce aile bitiyor zaten. Arkadaşlar işte bu %70'leri falan ele alıyor. Ondan sonra yavaş yavaş günümüze geldiğinde mevzu öyle bir noktaya geliyor ki 80'e 20 falan gibi internet üzerinden %80 arkadaş vesilesiyle %20'lere falan düşüyor. E şimdi bu ne demek abi? Neticede az önce senin söylediğin gibi yani bir şey sanki böyle katalogdan seçer gibi. E iyi de abi işte tişört almıyorsun.
Abi çünkü az önce dediğim gibi bir yatırımın yok. Yani bir güven inşası sürecini atlıyorsun sen. Süreci hızlandırıyorsun ve o güven inşası sürecini atlıyorsun. O güven inşası süreci karşılıklı olarak iki tarafında o ilişkiye, o arkadaşlığa, bu bir aile ilişkisi de olabilir, arkadaşlık ilişkisi de olabilir, sevgili ilişkisi de olabilir. Sonuç olarak bütün ilişkilerin temelinde var olan şey güven. Bu güvenin üzerine her şeyi inşa ediyorsun. O inşa sürecini atladığın anda internetten tişört almaktan bir farkı kalmıyor bu iş. Dolayısıyla bu bir alışveriş haline geliyor. Arkadaş seçmek, sevgili seçmek. Ve o noktada herkes artık birer muhasebeci haline geliyor. Öyle davranmaya başlıyor. Ben ne vereceğim, ben ne alacağım. Böyle olunca da ne arkadaş ilişkileri ne de sevgili ilişkileri asla bir derinlik kazanmıyor. Hepsi bir anda başlayabiliyor. Bir tıkla başlıyor, aynı tıkla da bitiyor. O kadar. Hızı bu. Başlama ve bitme hızları bu. Arada geçen sürenin çok bir önemi yok. Çünkü zaten orada da bir şey paylaşmıyorlar. Bir gün içerisinde tanışan insanlar, yeni tanışan insanlar birbiriyle biz ölümüne kankayız diye gezmeye başlayabiliyor abi. Ertesi gün bir geliyorlar. Biz çok yakın arkadaş olduk. Ne zaman oldunuz? Valla biz aslında öyleymişiz de birbirimizi bilmiyormuşuz. 3 gün sonra bir geliyorlar. Birbirlerine küsmüşler arkalarından. Söylemedikleri şey kalmıyor birbirlerine. Az önce konuştuğumuz rekabet ve yarış meselesiyle de bunu birleştir. Bu birbirini sürekli döngüye sokuyor. Çünkü bir alışveriş olduğu için hep daha az verip daha çok almak istiyorsun. Karşındaki de öne çıkmak istiyor. Beni seçsin diye. Sen de aynı şekilde öne çıkmak istiyorsun. Beni seçsin diye. O yarış, bu süreç o yarışı destekliyor. Rekabeti destekliyor. O yarış ve rekabeti rekabet bu süreci destekliyor.
Abi güven dediğin hadiseyle alakalı önce bir yapılmış araştırmadan çok kısa bir bilgi vereyim. İnsanlara, daha doğrusu OECD ülkelerindeki insanlara sanırım şey sarılıyor. OECD değil ya, pardon. Daha genel bir çalışma. Yani neredeyse bütün ülkeleri kapsayan bir çalışmada güven indeksi çalışması bu. Diyorlar ki 100 kişiden kaç tanesine güveniyorsunuz? Abi Türkiye sondan ikinci çıkmış. En altta bir sahra altı Afrika ülkesi vardı, böyle sürekli iç savaş olan. Hangisiydi hatırlamıyorum.
Bugün ben de gördüm. Tabii dünya çapında değil ama bu Avrupa için yapmışlar. Arada bağ olduğuna adım gibi eminim. Haftalık çalışma saatlerini sıralamışlar. Türkiye en çok haftada çalışma saati olan ülke. Baştaki konuştuğumuz konuya, yani bu
Evet,
konunun
doğru.
ilk başına öyle güzel
Evet.
bağlanıyor ki mesele bu. Bak,
Evet.
çorap söküğü gibi geliyor.
Aynen. Ve 4 çıkmış abi Türkiye'de. Yani 100 kişiden 4'üne güveniyormuş insanlar. Bu da abi çekirdek aileye tekabül ediyor normal şartlar altında. Tamam mı? Oysa durum daha da bence feci. O da şu. Şimdi normalde hani güven ilişkisi ve yatırım dedin ya az önce. Aslında bu aile içinde var. Yatırım desen tillahı var. Ailelerin içinde de çok ciddi bir yalnızlık var. Eşler birbiriyle çok sınırlı diyalogdalar. Çok düşük paylaşımdalar. Herkesin elinde telefon. O sınırlı geçirilecek zaman işlerin dışında ve mecburi ihtiyaçların dışında geçilecek zaman belki işte 2 saat, 3 saat, 4 saat, işte işine göre, yerine göre. Ve o sırada anne başka dünyada, baba başka dünyada, ya da çocukları yoksa, hani eşler diyeyim. Çocuklar varsa onlar başka dünyada, herkes odasında, herkes yani ya gerçekten fiziksel olarak odasında ya da fanusunun içinde. Şimdi o noktada zaten o yalnızlık hikayesi artık en üst noktaya çıkıyor. Yani diğer taraflarda zaten az önce konuştuğumuz rekabet çıkar ilişkisi vesaire gibi konular var. Orada çok güvensiz bir ortam var. Aile içine geliyorsun abi. Orada nispeten güven var. Yatırım var. Ama ve lakin orada da aynı dili konuşmakla alakalı bir problem var.
Şöyle bir araya saplama yapayım. Az önce sosyal medyadan çok bahsettim. Sosyal medya elbette bunun nedeni değil. Bu mevcut düzenin bir sonucu. Düzen bizi yalnızlığa iterken bu sosyal medya bu yalnızlığı perçinleyecek bir çözüm. Ne demek bu? Yani nasıl bir fonksiyonu var bu sosyal medyanın? Bütün başından beri konuştuğumuz yalnızlığı sosyal medya sayesinde işte takipçi sayıları, etkileşim rakamları gibi şeylerle gizleniyor. Sen yalnız değilmişsin gibi bir hava uyanıyor. Görünmez hale geliyor. Esas problem olan yalnızlık aslında gerçek olmayan, yani bir özü olmayan hayali bir sosyal ağın parçasıymışız gibi bir algı yaratıyor her birimizde. Bu karnı acıkan birisi nasıl bir oturuşta bir paket cipsi zart diye yer ve anlık olarak tatmin oluyorsa sosyal medyada öyle bir durum yaratıyor. O an bir sanal dünyanın içine giriyor insanlar ve o yalnızlığı unutuyorlar. Önüne bir perde çekiyor onun, sanki ya orada yalnız değilmiş gibi. Kendi kendilerini de kandırarak öyle bir algı yaratıyorlar. Az önce dedin ya, az önce söylediğin hani bir erkek bir kadın yan yana oturuyorlar. Karı koca da olabilirler, sevgili de olabilirler. İkisi de telefonda ayrı şeylere bakıyor. Telefonla meşgul oluyor. Çocuklar varsa çocuklar kendi telefonlarıyla meşgul oluyor. Bunun sebebi yalnız hissettiği anda insanlar o telefona sarılmaları. Başkalarının fotoğraflarına bakıyorlar, kısa videolarına bakıyorlar. Herhalde bu durumda bu konuştuğumuz yalnızlığın insanların sosyal medyada geçirdiği zamandan daha net bir ölçü birimi olamaz yani. Bu o kadar net bir gösterge ki bu. Sen sosyal medyada ne kadar zaman geçiriyorsan o kadar yalnızsın demek bu çünkü. Yanında birisi olsa bile. Profesyonel nedenler dışında geçirilen zamanın sosyal medyada dolayısıyla yalnızlığı ne kadar derin ve zavallı bir durum olduğunu çok açık gösteriyor diye düşünüyorum. Bu sosyal ihtiyaçları karşılanamayan insanın da sanal dünyada kendine sanal bir kimlik oluşturması, sanal bireylerle sanal ilişkiler yaşaması bir nevi halüsinojen uyuşturucu etkisi gibi bir şey yaratıyor insanda.
O yüzden çok cazip. Yani insanları bir şekilde gerçekten fiziksel olarak sosyalleşmeye nazaran çok avantajlı. Neden abi? Çünkü bir avatarın var senin. Sen orada normalde olduğundan daha güzelsin, daha yakışıklısın, daha kültürlüsün, daha görgülüsün, daha naziksin, daha kibarsın. İşte iyi olan her ne varsa daha.
Halüsinojen bir uyuşturucu işte abi.
Evet, ve bunu da işte mesela yazarak yapıyorsan düşüne düşüne yazıyorsun. Konuşmak gibi değil. Bir yerden alıntı yapıyorsun. İstediğin kadar yalan söyleyebiliyorsun. Gidiyorsun oradan, gerekirse yeri geldiğinde oradaki alıntıyı alıp yapıştırıp öyle de devam edebiliyorsun. Yani kusursuzluğa yakın bir profil ve oradan seçebildiğin noktada ve bir şekilde aksi bir durum yaşandığında hadi eyvallah diye de çok rahat bir şekilde gidebiliyorsun. Ya da hani anında ortadan kaybolabiliyorsun. Dolayısıyla çok kullanışlı. Bir yandan da sosyalleşme çabası içinde şöyle de bir sıkıntı var. Bu mükemmellik algısı yüzünden kendilerini yeteri kadar zaten cazip de bulmuyorlar. O yüzden de bu sosyalleşme motivasyonları birazcık da ondan da düşüyor. O noktada sosyal medya bunu da ortadan kaldırıyor. Kendi kafana göre bir şey oluşturabiliyorsun.
Dolayısıyla kimseyle yemeğe çıkmıyor ama yemeği yediği milyonlarla paylaşıyor fotoğrafını.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Her içtiği içeceği paylaşıyor. Kimseyle beraber bir şey oturup içmiyor bir yerde. Hiç kimseyle hiçbir yere gitmiyor. Ama gittiği her yerden bir fotoğraf koyuyor, bir video koyuyor. İnsanlarla beraber gitmiş gibi oluyor. Öyle hissediyor.
Desinler muhabbeti devrede. Artık mış gibi görünmek önemli abi. Öyle olmak değil.
Bir nevi Matrix gibi değil mi abi? Film var ya.
Evet, kesinlikle.
Bir simülasyon var ve onun içinde yaşıyor insanlar. Bu sanal dünya içerisinde, sanal
Doğru.
ilişkilerle ve dolayısıyla aslında var olan yalnızlık asla yok olmuyor. Sadece önüne bir perde çekiyor, onu görmezden geliyor. Yok olmuyor problem ama görünmez kılıyorsun o problemi.
Ama daha da derinleştiriyor.
Abi peki ne yapacağız? Nasıl çıkacağız bu bataklıktan?
Abi şöyle, tabii ister istemez bende de aynı mevzu var. Bakma sen, ben başta dertliyim derken kendi derdime yanıyorum. Hani insanların yalnızlıkla alakalı anlattıklarına üzülmenin dışında ben kendi halime de üzülüyorum muhtemelen. Yani hepimiz belli oranlarda bir yalnızlık yaşıyoruz çünkü. Ve bu tamamen şey aslında, yani hani bir anlaşılma problemi, paylaşım eksikliği diyelim biz buna. Yoksa ben şeye çok inanmıyorum ya. Hani çok ender yani. Tabii ki böyle insanlar da vardır da istisnai olarak hani kendisi yalnız kalmak istememesine rağmen mecburi bir yalnızlığa itilen insan sayısının ben az olduğunu düşünüyorum. Yani hani vardır ya, hiç kimi kimsesi olmayan, hani böyle müptezel, işte geçimsiz, huysuz vesaire. O insanların dışında herkesin bir şekilde sosyalleşebileceği, arkadaşlık edebileceği insanlar var. Dolayısıyla da burada bir seçim var. Seçilmiş bir yalnızlık var. Aslında baktığında bu bir şekilde mecburen kabul ediliyor. İlk önce kabul ediliyor. Sonra kanık sanıyor ama içselleştirilemiyor. Ya çünkü insan sosyal bir varlık abi. Özellikle karakter yapısı olarak sosyal olan insanların bu duruma adapte olabilme ihtimalleri bence yok. Ama bizim gibi geçiş sürecinde olan, yani eskiden çok rahat bir şekilde sosyalleşebilen ve kendini hiç yalnız hissetmeyen ama şu anda az önce konuştuğumuz şeylerden dolayı bu şekilde hisseden insanlar için mecburi bir seçilmiş, komik bir şekilde mecburi ile seçilmişi aynı cümlede kullanıyoruz. Mecburen seçilmiş yani. Bir yalnızlık durumu var.
Abi hep böyle yalnızlık meselesi gündeme geldiği zaman sürekli bir bu böyle bir bireysel bir şeymiş gibi, kişisel bir şeymiş gibi empoze ediliyor ya. Yalnızsan kendi içine bak, daha sosyal ol, daha çok çaba göster insanlarla ilişki kurmak için. Bence insanlar kendilerini yalnız hissettikleri zaman, yani işte iş yerinde değersiz hissettiği zaman, bir sevdiği, değer verdiği insanla rekabet ettiğini fark ettiği zaman, ne zaman telefonu eline alıp ne yapacağını bilemediği için telefonu eline alıp da bir şeyleri kaydırmaya başladığı zaman kendine çok basit bir soru sorsa insan, bu iyi bir başlangıç olur. Bu sadece benim kişisel problemim mi, yoksa bu içinde yaşadığım düzenin, sistemin doğal bir sonucu mu diye bir sorgulasa, bu bir başlangıç olur bence. Çünkü bu önemli bir soru. Bu soru bireyin bir mağdur olduğunu çok açıkça gösteren bir soru. Bunu sorgulamak. Abi bir toplumu yok etmenin, insanları öldürmenin çok çeşitli yolları olabilir. Hepsinin ortak bir noktası var. İnsan onurunu ve yaşam iradesini sistemli bir şekilde yok etmek. Buna istersen gaz odaları de. Gaz odaları insanın fiziksel varlığını bir anda sonlandıran şeylerdi. İstersen bugün İsrail'in yaptığı Gazze'de, Sudan'da yaşanan, Kongo'da yaşanan açlık yaratarak insanların bedenini yavaş yavaş tüketmesine yol açan sistemik yok etme biçimi olabilir. Bir başka biçimi de insanları yalnızlaştırmak. İşte insanların ruhunu, ilişkileri, dayanışmayı, yani bizi insan yapan şeyleri öldürerek yavaş yavaş insanları öldürüyorsun aslında. Dolayısıyla buna bir çare bulunmazsa bu yavaş, çok da hissetmediğimiz bir ölüm süreci demek insanlık için bence. Toplumlar için. Birisine sen burada kendi başının çaresine bak demek, Gazze'de kemikleri sayılan, açlıktan ölmek üzere olan bir çocuğa kendi yemeğini bul demek gibi geliyor bana. Ya da gaz odasına sokulan birisine nefes egzersizi yap demek gibi geliyor. Nitelik olarak bunların birbirine hiçbir farkı yok bence. Sadece ölçeği ve yöntemi farklı. Dolayısıyla ben yalnız olduğumuzu düşünmüyorum. Yalnızlaştırıldığımızı düşünüyorum. Ve bunu ancak topluca bir eylem alınırsa değiştirilebileceğini düşünüyorum.
Aslında bence bu modern dünyanın bir şekilde insanlara sorun olarak getirdiği bütün her şeyin çözümü aslında bu senin söylediğin şey. Yani sorgulamak, bir araya gelmek, örgütlenmek ve direnmek diyelim biz buna.
Mücadele etmek diyelim. Direnmenin de ötesinde.
Mücadele etmek diyelim. Evet, mücadele etmek. Ve bu aslında bütün sorunların çözüm formülü bence buradan geçiyor. Sadece insanlar bunun mücadele edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünmüyorlar şu anda içinde bulunduğumuz durumu. Yani bu sosyal medya yalnız.
O yüzden soykırım örneklerini verdim. İnsanlar bunu böyle düşünmüyor olabilirler ama sonuçları bu.
Bu gaz odaları falan filan bunların hepsi evet 1984 ama sosyal medya tam olarak yeni cesur dünya abi. O işte uyuşturucu etkisi.
O zaman bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna gelelim mi?
Gelelim abi.
Seni öpüyorum ve bir an önce tekrar yüz yüze görüşebilmek dileğiyle
Eyvallah.
vedalaşıyorum. Hadi görüşürüz.
Abi.